Muhterem arkadaşlar, ahlak ve irfan okumalarımızda bugün kuvve-i gazaviye diye geçiyor. Yani öfke kabiliyetini işlemeye çalışacağız. Bu okumalarımızda baştan itibaren gelen arkadaşlar hatırlayacaklar. İnsanın zahiri ve batini kuvvelerinin olduğunu söylemiştik. Batini kuvveleri ise akıl, öfke ve şehvet kuvveleriydi. Diğer bir deyimle kabiliyetleriydi. Aklın ifradı ve tefridi, ifradına demagoji diyorduk, mugalata diyorduk, cedel diyorduk, aşırısı. Tefridi, geri kalış biçimi ise ahmaklık, cehalet diyorduk. Denge noktasına hikmet demiştik. Öfke kabiliyetinin ise aşırısına taşkınlık demiştik. Tefridine korkaklık ve tembellik demiştik. Denge noktasına ise şecaat veya yiğitlik, kahramanlık demiştik. Şehvetin aşırısına nefis perestlik demiştik. Tefridine ise yine ahmaklık demiştik. Denge noktasına ise iffet demiştik. Aklın denge noktası hikmet, kuvve-i gazaviyenin denge noktası şecaat, yiğitlik, şehvetin denge noktası dediğimiz iffetin ceminde adalet sıfatının, adalet kabiliyetinin tahakkuk ettiğini söylemiştik. Bu kabiliyetlerden birincisi olan akıl kabiliyetinin hastalık ve sağlık hallerini irdeledik. Geçen haftaki dersimizde özetle onu tamamlamış olduk. Bugünden itibaren de öfke kabiliyetini işlemeye çalışacağız. Zira bu kabiliyetin de hem aşırılığı hem de geriliği bir hastalıktır. Sağlıklılığı denge noktası diye telaffuz ettiğimiz şecaatte ve yiğitliktedir. Evvelemir de yine daha önceki derslerimizde altını çizmiştik. Akıl kabiliyeti dışındaki iki kabiliyette hayvanlarla ortağız. Öfke ve şehvet kabiliyeti hayvanlarda da var. İnsan onlardan farklı olarak bir de akıl sahibiydi. İnsan öfke ve şehvet kabiliyetini aklın komutanlığı ve kontrolü altına soktuğu andan itibaren insan olma özelliğine doğru adım atmış olur. Bu iki kabiliyetini aklın kontrolüne sokamadığı müddetçe akıl eğer o bedende, o varlıkta hakim değilse, akıl kuvvesi şehvetin ve öfkenin kontrolüne girmişse o insan neye benzer? Hayvana benzer. Zira öfke ve şehvet kabiliyeti hayvanlarda da vardı. Bizi hayvanlardan ayıran tarafımız akıl tarafımızdı. Akıl hakim olur, öfkeye komutanlık eder, şehvete komutanlık eder, aşırılığına dur der, geriliğine hadi der ve iter, onları denge noktalarında tutarsa insani kemallere doğru ilerlemenin yoluna girilmiş olur. Şimdi bu düzlem de öfkenin öncelikle varlığının anlaşılması lazım. Gerek hayvanlarda olsun, gerek insanlarda olsun, eğer öfke olmasaydı insan toplumsal hayatta veya hayvanlar kendi alemlerinde kendilerine dönük tehlikeleri bertaraf edebilecek kudreti kendilerinde bulamaz ve yok olur giderlerdi. Ta önceki derslerimde hatırlarsanız insanı, bedenini, varlığını bir devlete benzetecek olursak demiştik, akla cumhurbaşkanlığını vermiştik, öfkeye güvenlik kuvvetlerini vermiştik. Güvenlik kuvvetleri cumhurbaşkanına rağmen olaylara ben hakim olmalıyım, ben hükmetmeliyim kavgasını verdiği zaman ülkelerde kaos olduğunu görmüştük. Güvenlik kuvvetlerinin siyasal iradenin emri altında olması gerektiğini, nihai anlamda devlet başkanının emri altında kendisine tahsis edilmiş alanlarda görev icra etmesi gerektiğini söylemiştik. Eğer bunun dışına çıkarlarsa toplumda kaos oluşuyordu, çatışma oluşuyordu. İnsan bedeninde de öfke aynen devletlerde ve ülkelerdeki milli güvenlik örgütleri gibidir. istihbarat şubesi vardır, jandarma şubesi vardır, emniyet şubesi vardır, terörle mücadele şubesi vardır. Kendi içinde de bunlar bölünebilirler. Bu manada öfke Allah-u Teala'nın insanoğluna bahşetmiş olduğu nadide nimetlerden biridir. Öfke sayesinde bireyin hakları, öfke sayesinde aile düzeni, öfke sayesinde devletler, öfke sayesinde evrensel anlamda toplumsal düzen temin edilir. Eğer öfke olmasaydı bireyin bireysel hakları, aile kurumunun kurumsal varlığı, devletlerin kurumsal varlıkları her türlü tehdide açık olur ve zamanla yok olur giderlerdi. Dolayısıyla hem hayvanlarda hem de insanda öfke varlığın idamesi için olmazsa olmaz kabiliyetlerden ve hele hele Allah-u Teala'nın veli nimetlerinde birisidir. Öfke sayesinde insan namusunu korur, ailesini korur, işini korur, iş yerini korur, vatanını korur, izzetini korur, haysiyetini korur. Öfke sayesinde bu kurbeyi gadabiye sayesinde Allah-u Teala'nın toplumsal düzenin temel dinamiklerinden biri olan dini hayatın ve akli düzenin tahkimi için öngörmüş olduğu emri bil maruf nahya anil mülker müessesesi çalıştırılır hale gelir. Eğer bireylerde öfke kabiliyeti olmazsa emri bil maruf yani iyiyi emretme ve kötüyü yasaklama, kötüden nehyetme cesareti insanda olmaz. Bütün bunların tersi ise, bütün bunların olmadığı yerde ise korkaklık, tembellik, uyuşukluk, bezginlik, coşkunun zıttına ne deriz bilmiyorum, şevksizlik, hayattan tat almama, lezzet almama halleri tahakkuk eder ki bu hallerin hakim olduğu bir toplumun varlığını devam ettirebilmesi mümkün değildir. Bu zaviyeden bakıldığı zaman öfke Allah-u Teala'nın insanoğluna bahşetmiş olduğu nadide nimetlerden biridir. Fakat bunun sağlıklılığı denge noktasında tutulmasıdır. Birincisi denge noktasında tutulacak, ikincisi aklın kontrolüne verilecek. Aklın komutası altında iş yapacak. Nerede öfkelenmeliyim, nerede öfkelenmemeliyim, nerede sabretmeliyim, nerede bağırmalıyım, nerede vurmalıyım, nerede durmalıyım, nerede yürümeliyim, nerede yürümemeliyim. Bu manada mütemadiyen akıl ile alışveriş halinde olması ve söz üstünlüğünü akla terk etmesi gerekiyor. Ve Allah-u Teala bütün bu nimetlerin üstüne bir nimet daha vermiş. Aklın aciz kaldığı yerler olacaktır. Aklın aciz kaldığı yerleri ise Allah-u Teala göndermiş olduğu peygamberlerle beraber gönderdiği ilahi düzen, şeriat dediğimiz, şer'i kurallar dediğimiz din bütünüdür. Dolayısıyla öfke kabiliyeti aklın ve dinin kontrolüne terk edilmek suretiyle dengede tutulursa veli nimetlik tarafı tahakkuk edecektir. Yok eğer aklın ve dinin kontrolünden çıkarılır, öfkenin potansiyel olarak bağrında bulundurduğu, taşıdığı aşırılık kısmına, ifrat kısmına biz taşkınlık diyoruz ki her türlü zulmün ve fesadın başlangıç noktasıdır. Veya tersine tefridi dediğimiz, geri kalmışlık kısmı dediğimiz korkaklık, tembellik ve uyuşukluk hakim olacaktır ki bu birey ne birey olarak ne de o bireylerden oluşan toplum varlığını devam ettirmesi mümkün değildir. Şimdi öyleyse öfkenin aşırılık kısmının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Eyyime-i Athar aleyhisselamın nezdindeki konumuna bakmamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den gelen bir hadis-i şerife göre nasıl ki sirke balı bozarsa öfkede insanın amellerini ve imanını öyle fesada verir ve bozar. İmam Cafer aleyhisselam'dan bir hadis geliyor. Öfke bütün şerlerin sebebidir, illetidir. Bütün şeyleri. Şimdi bu bütün şeylerin illetidirin manayı muhalifine baktığınız zaman dünya ve ahiret saadetinin de merkezindedir. İnsan öfke sayesinde, o kuvve-i gadabiye sayesinde hem dünyasını mamur eder, dünya saadetini temin eder, hem de uhrevi hayatını mamur eder, uhrevi saadetini temin eder. Yeter ki dengede tutmayı becerebilsin. Dengede tutmanın yolu ise aklın hakimiyeti ve şeriatın kontrolüne terk edilmesidir. Muhterem arkadaşlar, bütün bir varlık alemi içerisinde insanın en üstün varlık olduğunu söylemiştik değil mi? Zira akıl ve irade sahibiydi. Nasıl ki akıl ve irade sayesinde insan bütün bir varlık aleminde en üstün varlık oluyorsa, o insanlık kabiliyetini kaybettiği andan itibaren bütün bir varlık aleminde ondan daha kötü ve ondan daha vahşi bir hayvan olmaza dönüşüyor. Kel en'amu belhum aval. Onlar hayvanlar gibidirler, belki onlardan daha aşağıdırlar. Dolayısıyla öfke kabiliyetini aklın ve şeriatın kontrolüne terk etmemiş olan insan, öfkesinin ifrat noktasına gitmiş insandan yeryüzünde daha vahşi bir hayvan yoktur. Çünkü vahşileşmiş insanın yapabileceği hiçbir şeyi dünyadaki hiçbir vahşi hayvan yapamaz. Zira o manada, o alanda aklını kullanacaktır. Hiçbir vahşi hayvanda olmayan bir kabiliyet bunda vardır ki, o kabiliyet öfkenin kontrolü altına girmiştir. Öfkenin kontrolü altına giren akıl bu sefer bir zulüm ve bir vahşet aracı olacaktır. Öfkeli insanın kalbi katılaşır, merhametten uzak olur. Kel hicareti ev eşeddu kasve. Onların kalpleri taş gibidir. Hatta ondan daha sert. Öfke kabiliyeti aklın ve şeriatın kontrolü dışına çıktığı zaman ister istemez iki tane durağı oluyor. Bir, taştan daha katı bir kalp. İki, hayvandan daha aşağı vahşileşmiş bir hayvan. Yine bu derslerimiz çerçevesinde biz işledik ve gördük ki insanın bu dünyadaki kazandığı sıfatlarının berzahi ve ukrevi suretleri vardır. Hem amellerinin suretleri vardır, hem de bu dünyada kendilerinin kazandıkları sıfatların ukrevi suretleri vardır. İmam Bakır Aleyhisselam'ın aktardığı bir rivayete göre Tevrat'ta kayıt altına alınmıştır ki Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a, ey Musa, senin emrinin altına verdiklerime öfkelenme ki seni kendi öfkeminden uzak tutayım. Eğer bilirseniz benim öfkemin şiddeti tahammül edilebilecek ve takat getirilebilecek bir şey değildir. Buradan yola çıkarak alimler bu dünyadaki öfkenin uhrevi suretinin Allah'ın öfkesinden kaynaklanan ateş olduğunu ifade etmişlerdir. Ki o ateşin şiddetini Allah'tan başka kimse bilmez. Zira bu dünyada öfke kalpten kaynaklanmaktadır. İmam Hümeyni Rahmetullahi Aleyh diyor ki, öfkenin bu dünyadaki menşei kalp olunca ahiretteki ilahi öfkenin ateşinin menşei de kalptir. Allah o ilahi ateşini, azap ateşini bireyin kalbinde tutuşturur ki o kalpte harlanan ateş bütün bir azalardan dışarıya fışkırır. Yine İmam Hümeyni, bu dünyadaki görme, işitme kabiliyetlerimiz, burnumuz, ağzımız gibi dışarıyı algılamaya yarayan vasıtalarımız o gün cehenneme açılan kapılar olur. Bu dünyada cehenneme açılan kapılar olduğu gibi uhrevi alemde de cehenneme açılan kapılar olur ki o kapılardan ateş içeri girer ve kalbe nüfuz eder. Bu iki şeyden sonra biz anlıyoruz ki öfkesine mağlup olmuş, öfkesini aklın ve şeriatın kontrolüne terk etmemiş, ya zalim olmuş ya korkak olmuş İnsanın ahiretteki azabı Biri içeriden kaynaklanan, dışarıya nüfuz eden, ikincisi dışarıdan sarıp içeriye nüfuz eden iki türlü ateşin arasında kalmıştır. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Öfke bir taraftan bireysel hakların müdafaası için, öbür taraftan aile düzeninin temini için, devlet düzeninin temini için gerekli olan bir üs olduğu gibi tam tersine, aşırısına kaçtığımız veya tefridine düştüğümüz zaman bireysel hakların zayi olduğu, aile düzeninin dağıldığı, devlet düzeninin heder edildiği ve topluma hercümercin hakim olmasına sebep olan bir kabiliyettir. İfradı ve tefridinde kırmızılar, dengesinde ise yeşiller vardır. Dolayısıyla bugün bizim içinde bulunduğumuz en ciddi risklerden birisidir. Öfke kabiliyetini aklımızın ve şeriatın kontrolüne terk etmemekle kendi elimizi ve ayağımızı bağlıyor, aile düzenimizi dağıtıyor. Mesela basit bir örnek, aile düzeninden bahsedeyim. İnsan öfkelenir. Karı koca arasında problem olmaz mı? Olur. İnsan öfke sahibidir. Öfkesi sayesinde kendi haklarını koruyacaktı, kendi varlığını koruyacaktı, aile düzenini koruyacaktı. Nasıl koruyayım hanım, bu yemek niye tuzsuz olmuş deyip öfkelenirsek biz aile düzenini ve bireysel haklarımızı mı korumuş oluruz yoksa aile düzenini dağıtmış mı oluruz? Kime soracağız bunu? Akla soracağız. Haydi akıl da aciz kaldı, şeriata gidip soralım. Şeriat bu konuda bir düzenleme yapmış mıdır, yapmamış. Hiç siz şeriatta bugüne kadar okuduğunuz kitaplarda veya kürsülerdeki dinlediğiniz hocalardan kulağınıza şöyle bir şey geldi mi? Hanımın, kocanın hanım üzerindeki haklarından biri hanımın yemeği kocanın istediği tuz ayarında yapması. Böyle bir şey duydunuz mu? Yok. Biz kocaya itaat edecek. Nerede itaat edecek? Kocanın hakkının olduğu yerlerde itaat edecek. Kocanın hakkı nedir? Bir, kocanın namusunu koruyacak. Kadın kocanın namusudur. Kocanın namusunu koruyacak. İffetsizlik etmeyecek. İki, yokluğunda evini koruyacak. Malını koruyacak. Üç, kocadan habersiz evi terk etmeyecek. Dolayısıyla şeriat bizden nerede öfkelenme hakkını tanıyor bu sefer? Bir, iffetsizlik ettiği zaman. Değil mi? İki, itaatsizlik ettiği zaman. İtaatsizlik olgusunu da biz yanlış değerlendirdik. Hanım bana su getir dediğim zaman, kah getir deyince biz öfkeleniyoruz. Ya yok, oradaki itaatten bahsetmiyorum. Karıyla kocanın bir araya gelişine sebebiyet teşkil eden olgudur itaati gerektiren olgu. İki, iffetin korunmasına dair bir risk gördüğü zaman koca sınırlama yapar, kadının itaat etmesi gerekir. Orada itaat etmezse öfkelensin. Evini koruyamamıştır. Şunu şunu yap, evimin korunması için şunlara ihtiyaç vardır der, kadının itaat etmesi lazım. İtaat etmezse orada koca öfkelensin. Arkadaş, biz öfkeyi her yerde kullanırız. Yemeğin tuzundan tutun, havlunun yıkanmasının gecikmesinden çıkın. Hanım evde yemek yapıyor, mecbur olmadığı halde evde yemek yapıyor. Mutfağın kapısını açık unutmuş, yemeğin kokusu eve dağılmış ve öfkeleniyor. Ya doğrudur, sen evin bey için bir düzen olmasını ister. Fakat bu düzeni de şeriatın tanıdığı çerçevelerde. Hoşlanmıyorsan söylersin, eşinin erdemine kalmış bir şey. Bu kokudan evini korursa korur, korumazsa korumaz. Korumazsa senin orada bir müeyyide uygulama şeyin şeriata göre yok. Eğer biz öfkeyi şeriatın ve aklın kontrolüne terk edeceksek, ahlak alimleri bizden bunu istiyorlarsa, akıl bunu gerektiriyorsa, havlunun yıkanması gecikmiş olabilir. Söylersin, vaktinde istiyorum ben bunu dersin. Yaparsa hanımın erdemindendir. Yapmazsa zaten böyle bir mecburiyeti yoktu ki. Git kendin yık o zaman. Yok, Allah razı olsun eşlerimiz. Mecbur olmadıkları halde evimizi temiz tutuyorlar, çamaşırımızı yıkıyorlar. Bizim kirlettiklerimizi temizliyorlar. İffetlerini koruyorlar. Bunun dışında senin sevmediğin yemeği yapmış olabilir. Senin sevmediğin kıvamda yapmış olabilir. Senin istediğin kıvamı tutturmamış olabilir. Aynı şeyi tersine kocaya da. Kocanın hakları nedir arkadaşlar? Kadının koca üzerindeki hakkı bir, giysisini temin edecek. İki, doyuracak. Üç, barınak temin edecek. Değil mi? Bir hanım da insandır, öfkelenebilir. Neyine öfkeleniyorsun sen kocanın? Akşam niye geç geldin? Her gün evden niye gidiyorsun? Yok arkadaş, seni elbisesiz bıraktıysa öfkelen. Seni barınaksız bıraktıysa öfkene. Yani bu nedir? Hakkını müdafaa etmektir. Hakkını korumaktır. Öfkelenmemiz gereken yerde eğer öfkelenmiyorsak orada da bir problem vardır ki zaten ileriki derslerde tefridinin ve ifradının teferruatlarına gireceğiz. Korkaklığın ne olduğunu, korkaklığın her yerde kötü mü olduğunu, övülen korkaklık, yerilen korkaklık, korkaklıkların sebepleri bunların hepsini inşallah teferruatıyla işleyeceğiz. Fakat ben sadece şu anda bir yere takıldım kaldım. Aile mutluluğu dedik. Bireyin haklarının korunması, aile düzeninin korunması ve devlet düzeninin korunması. Biz henüz bireysel haklarımız konusunda bu konuyu aklın ve şeriatın kontrolüne terk etmiş değiliz. Kanım benim istediğim gibi, istediğim şeylerin hepsini harfiyen yerine getirmiyorsa gurur mücadelesine giriyorum. Benim gururumun rencide olduğunu, bireysel haklarımın ihlal edildiğine hükmediyorum. Veya kadın istediği her şey, kocanın şer'an mecbur olduğu şeyin dışındaki istediği şeyleri yerine getirmediği zaman gururuna mağlup oluyor, gururunu korumaya çalışıyor, izzetini korumaya çalışıyor. Oysa izzetin, gururun, haysiyetin ölçüsünü akıl ve şeriat belirlemiştir. Akıl ve şeriatın belirlediğinin dışında bir izzet arayışı, bir gurur arayışı nefis sevgisinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla kuvve-i gababiyyenin gerek iffetini, ifradının gerek tefridinin en baştaki sebeplerinden birisinin nefis sevgisi olduğudur. Kişi nefsini kutsamıştır. Nefsini kutsayınca nefsinin lezzetlerine tekabül eden mal, makam, şöhret ve kendisinin hakim olduğunu zannettiği eş, çocuk, ev, araba bunların üzerinde titizlik göstermeye başlar. Bunlara gelecek her türlü zararın önce vehminde bulunur. O vehmin üstüne gider ve onları bertaraf etmek için haksızlığa zulme tevessül eder. Eğer insan nefis perest olmazsa ve o nefsinin zevklerine tekabül eden dünyalıklara prestişi olmazsa, mutmain bir nefise sahip olursa insan rahat rahat öfke olgusunu aklın ve şeriatın kontrolüne terk edebilir. Bir taraftan şehvet var, zevk var. İstiyor bir şeyi. Öbür tarafta şeriat diyor ki yok hayır bunu yapma. Dolayısıyla nefsini şeriatın önüne geçiren insan Allah muhafaza etsin ahlak alimleri diyorlar ki bu kuvveyi tedavi edemeyen insan etrafındaki her şeye öfkelenen, her şeyi kendisinin istediği gibi bir düzen ve disiplin altına almak isteyen, bu konuda aklın ve şeriatın hiçbir kuralına riayet etmeyen insan öylesine pervasızlaşır ki bir gün veli nimeti olan Allah'tan gelen şeylere öfkelenir. Niye yağmur yağdı? Ben daha yeni çamaşırları yıkamış dışarıya asmış. Daha yeni çamaşırım kurumuştu. Daha yeni bahçeyi sürmüştüm. Bugün ben pikniğe gidecektim. Yağmura sinirleniyor. Yağmura öfkeleniyor. Kara öfkeleniyor. Soğuğa öfkeleniyor. Ben bugün hava güzel zannetmiş, ceketsiz çıkmıştım. Bu soğuk da nereden geldi? Dolayısıyla öfkenin tedavi edilebilmesi için, ifradının ve tefridinin tedavi edilebilmesi için sebeplerinin de bilinmesi gerekiyor. O sebeplerin de başta geleni nefis sevgisidir. İnsan evvel emirde nefsini sevmemesi gerekiyor. Dünyalığı sevmemesi gerekiyor. Dünyanın ve nefsani zevklerin gelip geçici olduğunu, ebedi şeyler olmadığını, ebedi olanı ise akıl ve şeriatla ancak yakalanabileceğini insanın idrak etmesi ve bu kuvveyi bu manada aklın ve şeriatın kontrolüne terk etmesi gerekir. İkinci sebep, şu an bugün aktardıklarım Abdullah Hoca'nın dersinden değil, İmam Hümeyni Rahmetullahi Aleyh'in 40 Hadis Şerhi adlı kitabından huzurunuza getirmiş bulunuyorum. İkincisi, cehaletten kaynaklanan insanın zulmü, taşkınlığı, aşırılığı kahramanlık zannetmesidir. Şunu şöyle dövdüm, bunu böyle dövdüm, kanıma bir bağırdım oturttum, bir vurdum oturttum, bir sille vurdum oturttum, oğluma şöyle vurdum, kızıma şöyle vurdum, bir bağırdım ses çıkaramadım. Adam aşırılığı, zulmü, baskıyı, despotluğu yiğitlik olarak algılıyor. Yiğitlik ise öfke kuvvesinin denge noktasına verdiğimiz isimdir. Denge noktası ise şeriatın ve aklın kontrolünde hareket eden yerdir. İfrat ve tefrit şeriatın ve aklın kontrolünden çıkan yerdir ki şeriatın ve aklın kontrolünden çıkıldığı an geriye ne kalıyor? Hayvani nefis kalıyor demiştik. İfratta da hayvani nefis vardır, tefritte de hayvani nefis vardır. Hayvani nefsin hakim olduğu alanın, aklın ve şeriatın hakim olduğu alan dediğimiz yiğitlik, şecaat noktasıyla karıştırılmaması gerekir. İnsan zulmediyor, zulmü kahramanlık zannediyor. Bunu siz bireyden alın, aile reisliğinden, iş yeri reisliğinden, devlet reisliğine uyarlayın, dünyadaki savaşların sebebini bulursunuz. Devlet reisi, adam zulmediyor, bastırıyor, gidiyor, öldürüyor, katlediyor ve ondan sonra övünüyor, ben falan yeri fethettim diyor. Öfkesinin esiridir, nefsinin esiridir. Bir bireyin nefsinin esiri oluyor milyonlarca insan. Şu anda dünyada yaşadığımız şey budur. Amerika devlet başkanı diye bir başkan var. İsrail devlet başkanı diye bir başkan var. Bilmem nerenin devlet başkanı diye bir başkan var. Ne aklın kontrolü var, ne şeriatın kontrolü var. Neden onlardan güçlü şu anda birisi onlara karşı çıkabiliyor? Öfkenin dizginlenebilmesi için diyorlar ki, kişi ilk öfkelendiği zaman henüz öfke ateşi başını sarmamışken ona müdahale edebilirsiniz. Onu aklın ve şeriatın kontrolüne davet edebilirsiniz. Fakat öfke ateşi aklı sardıysa o insana diyor nasihat kar etmez, tam tersine iyice şeyi alevlendirir. O insanın dizginlenmesi ancak o insanın korkacağı güçlükte veya saygınlıkta birisinin onun karşısına çıkarılmasıdır. Dolayısıyla öfkenin evvel emirde sebeplerinin bilinmesi lazım ki birinci sebep nefis sevgisidir, lezzet düşkünlüğüdür. İkincisi yiğitlikle taşkınlığın birbirine karıştırılmasıdır. İmam Khomeini yiğitliğin tanımını yaparken diyor ki orada ilim, orada akıl, orada itminan, orada sükunet vardır. Diğerinde ise kararsızlık, cehalet, taşkınlık, heyecan, hırs, kibir, ikiyüzlülük, daha sonraki göreceğimiz derslerin hepsinde hemen hemen işleyeceğimiz sıfatları öfkenin sebepleri olarak sayıyor. Kibir yüzünden insan öfkelenir. Kendini beğenmeklik yüzünden insan öfkelenir. Nefis sevgisi yüzünden insan öfkelenir. İkiyüzlülük yüzünden insan öfkelenir. Maddeye prestij yüzünden insan öfkelenir. Kaybedeceği 3 kuruşu kaybetmemek için insan öfkelenir ve zulme tevessül eder. Dolayısıyla çok hafife aldığınız illetlerden bir illettir. Aile düzenimizi bozuyor. Bugün ben dinlerim diyen ailelerde bile dikkat edilmeyen bir olgudur. Bu derslerin bereketiyle işte Allah rahmet eylesin İmam Khomeini'nin bize kadar ulaştırdığı Allah rahmet eylesin. Abdullah Hoca'nın Allah hayırlı versin masamıza kadar ulaşmasına vesile olduğu çalışmalarının bereketiyle bu manada kendimize çeki düzen vermemiz ve bugüne kadarki alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Nerede öfkelenmeliyim? Nerede sabretmeliyim? Bir henüz tefrit noktasına ben burada girmedim. Çünkü bu dengeyi tutturamadığımız zaman Allah'ın öfkelenmemizi istediği, sert olmamızı istediği, vurmamızı istediği yerler var. Oralarda da bu sefer nefis perest insan geriye kaçıyor bu sefer. Kendisini de bu sefer sabırlılıkla adlandırıyor. Yani aşırılıkta kendisini kahramanlıkla maskeliyor. Tefritte de kendisini bu sefer neyle? Sabırlılıkla maskeliyor. Allah hepimize yardım etsin. Gerçekten çok zor bir olgu. Çok ince ayarlar var. Dolayısıyla bir müddet irademizi çok ciddi manada uyanık tutmamız gerekiyor. Sürgit yaşamamamız gerekiyor. Söylediğimiz her sözü, ağzımızdan çıkacak her sözü, atacağımız her adımı hareket ettirmeden önce elimizi, hareket ettirmeden önce dilimizi, hareket ettirmeden önce yüzümüzü, gözümüzü aklımızın kontrolünden bir geçirmemiz gerekiyor. Bir müddet Bu konuda dikkatli davranacak olursak eğer, zaman zaman inşallah bu bizde bir meleke ve bir kabiliyet haline gelir. Reflekse dönüşür ve olayların karıştığı, doğruyla yanlışın, hakla batılın karıştığı yerlerde Allah'ın yardımıyla biz doğrudan ve güzelden yana tepki vermeye muvaffak ve muktedir oluruz. Bu manada hepimiz birbirimize dua etmemiz gerekiyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah hepimizi öfkenin aşırılığından ve geriliğinden muhafaza eylesin. Bizi şecaatli kullarından karar kılsın. Bu konudaki vereceğimiz mücadelede Allah bizi tek başımıza bizi bırakmasın. Yardımından bizi mahrum etmesin. Hepimiz Allah'a emanet olsun.
Şimdi müsaadenizle duaya geçmeden önce kısa bir hikaye var. Cehaletten kaynaklanan öfkeyle alakalı. Belki birçoğunuz internette okumuş olabilirsiniz ama ben huzurlarınıza birlikte arz etmek istiyorum. Bir gözü görmeyen bir annenin 2. sınıfa giden 7-8 yaşlarında bir oğlu varmış. Bu çocuk annesinin okula gelmesiyle beraber yıkılır ama öfkeden de deliye dönermiş. Sebebi annesinin o haliyle arkadaşlarının alay ediyor olmasıymış. Hatta bir gün veliler toplantısına annesi geldiğinde arkadaşlara hayretle bu da kim diye sormuşlar. Çocuk annem diyememiş. Ve akşam eve geldiğinde anne ya niçin okula gelip beni rezil ettin? Allah aşkına bütün herkesi bana öyle baktırdın bön bön diyerek de şikayet etti. Çocuk dişini tırnağına takarak okumuş ve bir iş sahibi olmuş. Bu işiyle alakalı da yurt dışına gitmek gereği doğmuş ve yurt dışına gitmiş. Yurt dışında bu sefer evlenmiş, çoluğu çocuğu olmuş. Tabii annesi hasretine dayanamayıp oğlunun yanına gitmiş. Kapıyı çaldığında torunlarından bir tanesi açmış kapıyı. O kadıncağızı görür görmez çocuk bir feryat edip içeriye kaçmış. Baba olan oğlu geliyor, bir bakıyor ki annesi. Hemen kapıyı üzerine kapayıp kendisi de dışarıya çıkarak diyor ki ne işin var senin burada ya? Beni burada da mı buldun? Beni burada da mı yalnız bırakmadın? Bak gördün mü çocuklarıma ne yaptın? Çocuklarım senden korktular. Çocuklarım senden korktular ve artık bizim yakamızdan düş. Ben senin annem olduğundan dolayı utanıyorum. Ve kadıncağız bin bir pişmanlıkla geriye dönmüş. Bir 3-5 ay sonra okuldaki öğrenci arkadaşlarıyla yazışmışlar ki İstanbul'da şu tarihte eski sınıf arkadaşları bir araya gelir. Çocuk o toplantı için yurt dışından tek başına geliyor. O toplantıya katılıyor. Arkadaşlarıyla görüşüyor. Ve diyor ki ya bizim eski mahalleye bir döneyim. Eski mahalleye dönüyor. Eski mahalleye döndüğünde komşuları karşılıyorlar onu. Diyorlar ki anneni arıyorsun değil mi? Annen 2 ay önce vefat etti. Ama sana bir tane hediye bıraktı. Sadece senin alman üzere. Bir tane mektup veriyorlar kendisine. Kendisi mektubu alıyor ve anahtarla beraber, komşularından aldığı emanet anahtarla beraber evine giriyor. Ve mektubu açıyor. Mektup başlıyor. Canım yavrum, şu zamana kadar benden dolayı, yerin dibine girdiğinden dolayı gerçekten çok pişmanım. Bunun için senden özür diliyorum. Hani hatırlıyor musun? Sen daha çok küçüksün. Babanla beraber bir kaza geçirmiştiniz. O kazada sen bir gözünü kaybetmiştin ve baban da vefat etmişti. O zaman için babandan kalan mirasla birlikte elimizde 3-5 kuruş para vardı. Senin gözünü kurtaramadıkları için ancak ameliyatla kurtarılabileceğini ve bir nakil olması gerektiğini söylediler. Ben nasıl böyle bir şeyi senden esirgerdim ki? Sen benim oğlumdun ve ben gözümden birisini sana verdim. O beni torunlarımı korkuttun diye kovduğun gün sana nasıl söyleyebilirdim ki benim gözümle bana baktığını? Çünkü sen benim oğlumdun. Nasıl söyleyebilirdim ki benim gözümle benden mi utanıyorsun? Ve çocuk bunu okuduktan sonra başlıyor ağlamaya. Ama hani derler ya ev soyulduktan sonra kapı kilitlenmiyor diye. Hayatın bilmediğimiz nice hikmetleri var. Bu bazen karşımızdaki annemiz, bazen babamız, bazen kardeşimiz, bazen arkadaşımız, bazen çoluğumuz çocuğumuz olsa da gerçekten göremediğimiz hikmetleri var. Eğer biz o işin arka planında yatan hikmeti bilsek, gerçekten hayatın çok farklı bir anlamının olduğunu kavrayabiliriz. Rabbim gerçekten dünyada ve ahirette yaptıklarımızdan, ettiklerimizden ve söylediklerimizden dolayı bizi rezil rüsvay etmek. Rabbim bizleri razı olduğu bir şekilde yaşatıp, razı olduğu bir şekilde öldürsün. Ne ancak razı olduklarıyla haşreylesin.